Bediüzzaman 1911 yılındaki Şam'da verdiği hutbede İslam dünyasının altı rahatsızlığından söz ediyor. Bunlardan birisi de adavete muhabbet. Yani düşmanlığa sevgi. Düşmanlık sevilecek bir şey değil ama nedense İslam dünyası birbirine düşman olmayı adeta sevmiş ve tercih etmiş. Bunun açıklamasının yer aldığı bölüm dördüncü kelime. Bütün hayatımda hayat içtimaiye-i beşeriyeden kat'i bildiğim ve tahkikatların bana verdiği netice şudur ki, muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. Yani sevilmeye en layık şey sevgidir. Düşmanlık edilmeye en layık sıfat düşmanlıktır. Yani hayat içtimai-i beşeriyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Sevmeyi seveceğiz ve birbirimize muhabbetle bakacağız. Muhabbetle baktığımızda hatalarımızı, kusurlarımızı görmeyiz. Birbirimizi tenkit etmeyiz. Daha huzurlu bir şekilde yolumuza devam ederiz. Mesela Yunus Emre, bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil diyor. Yani namaz kılıyor ama gönül kırmışsa o namaz bile makbul bir namaz olmayacak. Öyle değerlendirme yapıyor. Gönül kırmak düşmanlıkla daha çok olan bir şey. Ama muhabbeti esas alsak toplum sevgi toplumu olacaktır. Ve aralarında problemler çok kısa zamanda çözülecektir. Ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi, toplum hayatını zir-ü zeber eden, alt üst eden, düşmanlık ve adavet her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzır bir sıfattır. Yani düşmanlığa da düşmanlık etmek, yani düşmanlığı sevmemek gerekiyor. Bu hakikat Risale-i Nur'un 22. mektubunda izah ile beyan edildiğinden burada kısa bir işaret ediyoruz. Bediüzzaman bir zamanlar kısa bir şekilde ele aldığı bazı konuları Nur Risalelerini yazdığında müstakil Risale haline de getirmiş. Bunlardan biri 22. mektup Uhuvvet Risalesi. Uhuvvet Risalesi'nde muhabbet konuları daha ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Burada kısa bir işaret şöyle ki, husumet adavetin vakti bitti. İki harbi umumi adavetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti. Tabi bu hutbe verildiğinde aslında Birinci Dünya Savaşı henüz çıkmamıştı. Devamında da İkinci Dünya Savaşı malum meydana geldi. Bediüzzaman bu gibi kısımları 1951'de kendi yaptığı tercümede ilave etmiş. Ve İki Büyük Dünya Savaşı çok acı bir tecrübe. Ve birbirine düşman olan ülkeler birbirleriyle savaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda 30 milyon, İkinci Dünya Savaşı'nda 55 milyon insan hayatını kaybediyor. Öyleyse düşmanlarımızın seyyiatı tecavüz olmamak şartıyla adavetinizi celbetmesin. Cehennem azabı ilahi kafidir onlara. Yani Allah'ın bir ismi Müntakim, Azizün Züntikam. Allah azizdir, intikam da alır. Yani dolayısıyla eğer bir kafir, mütecaviz değilse onu Allah'a havale etmek, Allah'ın ebedi bir hapishanesi var, daimi bir azabı var. O yeter mi? Yeter. İlla bizim elimizde cezalandırılmaları gerekmiyor. Ama buna bir kayıt getirdi. Tecavüz olmamak şartıyla. Yani düşman saldırgan üzerinize geliyor. Bu durumda elbette siz de savaşırsınız. Ama diğer türlü o kendi sınırlarında, siz kendi sınırlarınızda yaşarsınız. İstiklal Harbi'ni düşünelim. İstiklal Harbi'nde 7 düvel. İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı bunlar hepsi üzerimize gelmiş. Doğuda Ermeniler ve Ruslar üzerimize gelmiş. Elbette ülkemizi istilaya gelen bu kimselere tebessüm edecek değiliz, muhabbet edecek değiliz, güllerle karşılayacak da değiliz. Silahla karşıladık, gereken cevap verildi. Mütecavüz olduklarında elbette cevap vermek var. Ama diğer türlü, yani diyelim dünyanın öbür ucunda kafir bir ülke, küfürleri kendilerine, bizim onlarla herhangi bir alıp veremediğimiz olamaz. Elimizden gelirse bir kısım insanlarımız oralara gider, Allah'ın dinini anlatır. Vazifemiz odur. Yoksa illa onlarla savaşmak değil. Bazen insanın gururu ve nefisperestliği şuursuz olarak ehli imana karşı haksız olarak adavet eder, kendini haklı zanneder. Yani insanın haklı olması ayrı, haklı zannetmesi ayrı. Merhum annem derdi ki, oğlum bütün akılları bir torbaya doldurmuş Allah-u Teala. Yukarıdan dağdan aşağıya doğru bırakıvermiş. Ve insanlara da demiş ki, isteyen istediği aklı alsın, herkes kendi aklına koşmuş. Arapçada bu şöyle ifade ediliyor. Küllün nas radın anakli. Herkes aklından razıdır. Böyle olunca insan kendi yaptığı fiillerden de genelde razı oluyor. Kendi hatasını pek görmüyor. Ve %100 haksız olduğu durumda bile ama ben haklıydım diyebiliyor. Bu noktada insaflı olmak lazım. Nasıl ki trafik kazalarında %100 haklı olduğunuz durumlar olabilir. Arkadan size vurmuşsa %100 siz haklı sayılıyorsunuz. Ama karşı karşıya bir tokuşma olmuşsa ya 50-50 oluyor veya birine %40 diğerine %60 veriliyor gibi. Yani birileriyle problem yaşamışsak bizde de problem olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Bazı insanlarda acayip bir tenkit melekesi var. Kendini hep haklı görür ve herkese problem yaşar bu tipler. Onlardan birine demiştim ki, herkesi haksız görüyorsan, herkesle problem yaşıyorsan, sende bir problem var demektir. Herkesle problem yaşanmaz ve yaşanmamalı. Bir de haklı olduğumuz durumlarda bile büyüklük gösterip diğerini rencide etmemek, gönlünü almaya çalışmak, bu bizi düşürmez, yükseltir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Halbuki bu husumet ve adavetle ehl-i imana karşı muhabbete vesile olan iman, İslamiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabı istifaf etmektir. Yani muhataplarımız İslam yönüyle aynı dine mensubuz. İman yönüyle aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Bu gibi ortak yönlerimiz var. Dolayısıyla bu kadar kuvvetli sebepler bizi bir araya getirmiş, kuvvetli bir toplum yapabilecekken hep hata görmek hatanın ta kendisidir. Adavetin ehemmiyetsiz esbabını muhabbetin dağ gibi sebeplerine tercih etmek gibi bir divaneliktir. Yani düşmanlığı netice verecek bir takım sebepler de olabiliyor. Kendi hatamız olduğu gibi muhatabın da hataları olabilir. Ama beşer şaşar denilir. Yani insan hata edebilir. Hata ettiğinde hemen böyle onu rencide etmek, düşman hale getirmek değil, yapabiliyorsak hatasını telafi etmesini sağlamak en akıllıca yol. Madem muhabbet, adavet zıttır. Sevgi ve düşmanlık birbirine zıt. Ziya ve zulmet gibi hakiki içtima edemezler. Yani ışık ayrı, karanlık ayrı. Bunlar bir arada bulunmaz. İki zıt birbiriyle beraber olmaz. Hangisinin esbabı galip ise o hakikatiyle kalpte bulunacak, onun zıttı hakikatiyle olmayacak. Mesela muhabbet hakikatiyle bulunsa o vakit adavet, şefkate, acımaya inkılap eder. Mesela bir anne baba evladını sever mi? Elbette sever. Ama evladının hataları yok mu? O da elbette var. Bu durumda ona düşmanlık yapamaz anne baba. Acır. Ve o şefkatle telafiye çalışır. İcabında hatasını görmezden gelir. Ama uygun bir ortamda da hatırlatacak şekilde bir yere not eder. Ve böylece o hataları telafi etmeye çalışır. Ehl-i imana karşı vaziyet budur. Yani ehl-i iman birbirinin düşmanı değil. Muhatabımız her ne kadar hataları da varsa ehli imandır. O noktada kardeşimizdir. Yahut adavet hakikatiyle kalpte bulunursa o vakit muhabbet, mümaşat ve karışmamak zahiren dost olmak suretine döner. Yani birini diyelim bir insan sevmiyor, hatta ona düşmanlığı var. Ama karışmayabilir de, o kendi yoluna, ben kendi yoluma der. O zaman mümaşat. Mümaşat hadiste de geçiyor. Ben diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, savaşla emrolunduğum gibi mümaşat ile de emrolundum. Mümaşat, yürüyüşünü başkasına benzetmek, kelime anlamı itibariyle veya beraber yürüyebilmek. Örnek olması babında, müşriklerin kabile reislerinden bir tanesi Peygamberimizi ziyarete geliyor. Peygamberimiz daha evvel onun çok inatçı bir müşrik olduğunu, çok zararlı biri olduğunu ifade etmiş. Etraftakiler de bunu biliyorlar. Ama Peygamberimiz onu karşılıyor, ikramda bulunuyor ve ta kapıya kadar uğurluyor. Peygamberimizin etrafındakiler şaşırıp kalıyorlar. Ya Resulallah diyorlar, tabii o kişi ayrıldıktan sonra. Bunun zararlı bir kimse olduğunu daha önce bize ifade etmiştiniz. Ama bayağı ikramda bulundunuz. Bunun sebebi nedir diyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki, onun diyor düşmanlığını azaltmak istedim. Bizden gördüğü ikramla düşmanlığı azalacaktır. Yani demek ki bu da bir hizmet oluyor. Düşmanın düşmanlık derecesini aşağıya çekebilmek, işte mümaşat, düşmandır, düşman olduğunu bilirsin ama gönlünü de hoş etmeye çalışırsın. O da sana açıktan düşmanlık yapamaz. Ve zahiren dost olmak olabilir bu. Bu ise tecavüz etmeyen ehli dalalete karşı olabilir. Hüsnü zan, ademi itimat diye bir düstur var. Yani muhataplarımıza hüsnü zan ederiz ama öte yandan tam bir itimadımız da olmayabilir. Özellikle düşmana karşı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki اِجْتَنِوُ كَثِيرًا مِنَ الزَّنِ Zannın çoğundan sakının. اِنَّ بَعْدَ الزَّنِ اِثْمٌ Zannın bir kısmı günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun şıkkı muhalifi, hani zannın bir kısmında günah değil, öyle anlaşılıyor. Şöyle buyurmuş, bunu beyansa dediğinde, düşmanlarınızdan suizanla korunun. Bu çok önemli bir nokta. Yani su uyur, düşman uyumaz denilir ya. Nöbetçi asker uyuyabilir ama düşman uyumaz. O manada veriliyor buna. Yani düşman seninle barış anlaşması yapar da görülse, sinsi başka planları olabilir. Uyanık olmak lazım. O noktada Kur'an-ı Kerim bize huzu hizrakum, yani ihtiyatlı davranınız, tedbirli olunuz, bunu bize söylüyor. Ama bir araya gelindi, konuşuldu, onlar durumu idare ediyor, siz de edersiniz. Bu dinde bunun yeri var. Evet, muhabbetin sebepleri iman, İslamiyet, cinsiyet ve insaniyet gibi nurani, kuvvetli zincirler ve manevi kalalardır. Yani elhamdülillah Müslümanız, muhatabımız Müslüman. Aynı Allah'a inanıyoruz, aynı Peygamber'e inanıyoruz. Ve o da insan, biz de insanız. Bu gibi noktalar bizi bir araya getiriyor. Ve bunlar nurani kuvvetli zincirler durumunda bizi birbirimize bağlıyor. Ve manevi kale durumunda bunlar. Hani kaleye insan sığınır. Dolayısıyla biz de muhabbetle birbirimize sığınmış oluyoruz. Adavetin sebepleri ehli imana karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususi sebeplerdir. Yani bizi bu şekilde bağlayacak gayet kuvvetli bağlar varken düşmanlığa sebebiyet verecek durumlar, bunlar küçük taşlar gibi. Bunu buralara takılmamak lazım. Öyleyse bir Müslümana hakiki adavet eden, hakiki düşmanlık eden o dağ gibi muhabbet esbapları istifaf etmek hükmünde büyük bir hatadır. Şöyle bir olay anlatılıyor. Köylük bir yerde birisinin tarlasına diğerinin öküzü girmiş ve onun tarlasından birkaç tane hıyar yemiş. Ve o da bunu fark ettiğinde işte o öküzün sahibine diyor ki Öküz adam, niye öküzüne sahip çıkmıyorsun? Hakaret var, bu şekilde ifade kullanıyor. O da sen bana nasıl böyle dersin? Yemişse birkaç hıyar, bedelini öderiz diyor. Aralarında bir tartışma. Derken bu sözlü tartışma düelloya dönüşüyor. Birbirlerine vurmaya başlıyorlar. Sesi duyan her iki tarafın akrabaları ellerinde sopalarla geliyor. Adeta bir meydan savaşı. Ve birkaç hıyar yüzünden tabiri caizse üç kişi hayatını kaybetmiş. Değer mi? Değmez. Bu durumda diyelim ki kendi tarlasından birkaç böyle hıyar yenmiş olan kişi büyüklük göstermeli. Hatırlatabilir. Komşu malına sahip çıkmak bizim tarlaya girmiş hatırlatabilir. Ama ona hakaret etmek, bunu düşmanlık sebebi yapmak uygun değil. Elhasıl muhabbet, uhuvvet, sevmek İslamiyet'in mizacıdır, rabıtasıdır. Yani bunlar dinde var olan durumlar. Din bize birbirimizi sevmemizi emrediyor. Uhuvveti müminler kardeştir diyerek emrediyor. Bunlar İslamiyet'in mizacı ve rabıtası bizi bir araya getiriyor. Din bunlarla kıvam kazanıyor. Ehl-i adavet mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki ağlamak ister. Bir şey arıyor ki onunla ağlasın. Hani bazı çocuklarda bu böyledir. Diyelim 3-4 yaşında çocuk. Ve illa bir problem olması gerekmiyor. Çocuk ağlamak isterse ağlar. Siz ne kadar susturmaya da çalışsanız bir dalga gibi ona bu geldiğinde ağlamasının önüne geçemiyorsunuz. Bazı insanlar o çocuk gibi adeta, mizacı bozulmuş çocuk gibi ağlamayı istiyor ve ağlıyor. Sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şeyi ağlamasına bahane bulur. Hem insafsız, bedbin bir adama benzer ki suizan mümkün oldukça hüsnü zan etmez. Halbuki bizler Müslümanlara karşı hüsnü zanla mükellefiz. Ve hüsnü zan esas olursa herkes birbirini tolere edebilir ve düşmanlık duyguları ortadan kalkar. Bir seyyiye ile 10 haseneyi örter. İşte bazıları bunu yapar. Yani muhatabımızın artıları da mutlaka var. Ama onda bir eksik gördüğünde oradan saldırmaya başlar. Bu ise seciye-i İslamiye olan insaf ve hüsnü zan bunu reddeder. Yani din bize insaflı olmamızı emrediyor. İnsaflı olmak şu, muhatabımız haksızdır ama haklı da olabilir. Bu insaf oluyor. Ama %100 ben haklıyım dediğinizde orada bir insaf yok. Ve insan kendini öyle zannedebilir ama realite bundan daha farklı olabilir. Bir de hüsnü zan. Hüsnü zan etmek, bu saflık demek değildir. Hüsnü zan ettiğimizde toplum olarak daha huzurlu oluruz. İnsanlar birbirine muhabbetle bakar. Ve muhabbet, uhuvvet, yani sevmek, kardeşlik o zaman o toplumda hükmeder. İşte ülke olarak bizler, mesela düşmanlığın kendi içimizdeki bazı çetin olaylarını gördük. 1960'lı yıllardan sonra sağ-sol olaylarında 1980'e geldiğimizde her gün 15-20 kişi hayatını kaybediyordu. Ve sonradan ortaya çıktı ki her iki tarafa da silah verenler belli bir yer. Aynı silah hem sağcı denilen hem de solcu denilen kesimlerde kullanılmış. Belli ki bu ülkeyi kendi içinde fitneye düşürmek isteyen, güçlenmesini istenmeyen bir takım kuvvetler bu gibi düşmanlık meselelerini öne çıkararak İslam dünyasını ve bu arada Türkiye'yi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Daha ileri boyutta baktığımızda, yani diyelim ki 1984'ten bu yana 40 yıldır Güneydoğu olayları, Türk-Kürt meselesi şeklinde nazara verilen olaylar. Halbuki bu millet doğusuyla batısıyla kaynaşmış durumdadır. 1 milyondan fazla Türk-Kürt evliliği gerçekleşmiştir. Doğuda, Güneydoğu'da yaşayan Kürtlerden çok daha fazlası Türkiye'nin batı şehirlerinde, başta İstanbul olmak üzere bulunmaktadır. Yani dolayısıyla tarih birliği var, din birliği var ve beraber mücadele edilmiş Çanakkale'de ve daha önceki savaşlarda. Böyle olunca buradan vurmaya çalışmak aslında karşılığı olmayacak bir şey. Ama bazıları karşılık bulabildi. Bu da milletimizi hayli meşgul etti. Daha dış ülkelere baktığımızda Irak, İran, iki Müslüman ülke. Mezhep farklılığı, Irak'ta o zamanki idare Şii değildi. Ve başta Saddam vardı. Diğer tarafta da Hümeyni. Bunlar birbirlerine düşürüldü. Ve iki kuvvetli Müslüman devlet 8 yıl, 1980'li yıllarda birbiriyle savaştırıldı. 8 yıl dile kolay savaştılar. Herkes kendi sınırında kaldı ama 1 milyon Müslüman hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu düşmanlığa muhabbet gerçekten çok ciddi problem. Hem fert olarak her bir ferdi ilgilendiriyor. Acaba ben düşmanlığa muhabbet mi yapıyorum demesi lazım. Çevresindeki insanları küstürüyorsa, onlarla problem yaşıyorsa kendini bir kontrol etmesi gerekir. Öte yandan sağ sol gibi fikir ayrılıkları veya Alevi-Sünni gibi mezhep ayrılıkları veya Türk-Kürt gibi ırka dayalı ayrılıklar. Bunları bir zenginlik, çeşitlilik olarak görmek gerekir. Allah dilese hepsini tek yapardı. Ama Allah renkliliği murad etmiş. Ve bunların beraberliği, aynı vatan sınırları içinde bir olması o ülkeye renklilik katar. Ve multikültürel toplum tabiri Batı'da kullanılan bir tabirdir. Her birinin kültürlerinde farklılıklar da olur ama bu bir zenginliktir. İslam dünyasında da evet Müslümanların zaman zaman kendi aralarında devletler arasında problem olabilir ama bu barış yoluyla çözülebilmelidir. Mesela bugünlerde Afganistan ve Pakistan hani birbirine komşu iki ülke iki taraftan birbirine atışlar oluyor. Yazık. Afganistan Rusya'ya karşı savaştı. Amerika'ya karşı savaştı. Şimdi tutup bir de Pakistan'a karşı savaşırsa iki devlete de, iki millete de yazık olur. Yani dolayısıyla bu manaların hem fert olarak bizde, hem yaşadığımız toplumda, hem de bir bütün olarak İslam ümmetinde fark edilmesi gerekir. Hatta daha evrensel boyutu da nazara verildi. O da nedir? Evrensel boyutu. Düşmanlarımızın seyyiatı tecavüz olmamak şartıyla bizim düşmanlığımızı celbetmemeli. Yani saldırgansa cevabı verilir. Amenna. Ama düşman kendi halinde. Durup dururken onunla problem yaşamanın bir anlamı yok. Ve bu Hutbe-i Şamiye eserinde Bediüzzaman sulh-u umumi tabirini kullanıyor. Genel bir barış. Sulh, Kur'an-ı Kerim'de karı koca geçimsizliğinde nazara verilen bir durum ve sulhu hayır. Yani barış yapmak hayırlıdır. Karı koca geçimsizliğinde böyle olduğu gibi sağ sol meselesinde de barış hayırlıdır. Türk-Kürt meselesinde de barış hayırlıdır. Irak-İran çatışmasında da barış hayırlıdır. Afganistan-Pakistan muhtemel olabilecek bir savaşta da masaya oturup barış yapabilmeleri hayırlıdır. Ve Türkiye son dönemde bu yönde İslam ülkelerine abilik yapmaya başladı, liderlik yapmaya başladı. İşte Etiyopya ile Sudan arasında problem var. Türkiye orada aracı oluyor ve savaş olmaksızın aralarını düzeltecek şekilde anlaşma yapmalarını sağlıyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Ve İslam dünyasının bu manaları bilmeye ve yaşamaya şiddetle ihtiyacı var.